Ayrım 4.
Gel seninle bir karar verelim. Ben yarın gidip Makar'la konuşayım. Sonra ya seninle evleniriz ya da yollarımız ayrılır. Bu böyle devam edemez. Herkesin beni parmakla gösterip işte bakın başkan geliyor, Duşkan'ın sevgilisi demesine dayanamam. Sen böyle herkesin gözü önünde yaptıklarınla otoritemi sıfıra indiriyorsun. Anlıyor musun? Duşka kıpkırmızı oldu. Sonra olanca gücüyle Davidov'u iterek dişlerinin arasından "Pöh, şu kocaya bakın." dedi. "Ayol, ben senin gibi sümüklü bir korkağa ne yapayım? Demek senin bir işaretine bakıyorum. Sen istersen hemen evlenmeyi kabul edeceğim, öyle mi? Yanılıyorsun. Kazın ayağı öyle değil. Bir kere sen benimle birlikte köyün ortasından geçmeye bile utanıyorsun. Şimdi durup dururken gel evlenelim demek de nereden çıktı? Her şeyden de korkarsın. İkide bir etrafına bakınırsın. Çocuklardan bile ürker, birini gördün mü kendini deli gibi öbür tarafa atarsın. Madem ki öyle, Leonovların harman yerine benimle değil otoritenle birlikte git. Orada tek başına otların üstünde istediğin kadar yuvarlan. Amma korkakmışsınsa, ben de adam sanmıştım seni. Oysa tıpkı benim Makarka gibisin. Onun aklında yalnız dünya ihtilali vardı. Senin aklındaysa otorite. Ayol, sizin gibi adamların yanında bir kadın can sıkıntısından ölür. Nuşka bir süre sustu. Sonra hiç beklenmedik bir şekilde şefkatle, heyecandan titreyen bir sesle "Elveda Siyomacığım," dedi. Birkaç saniye sanki kararsızlık içindeymiş gibi durdu. Sonra arkasını döndü. Hızlı adımlarla yan sokaktan uzaklaştı. Davidov boğuk bir sesle "Nuşka," diye seslendi. Nuşka köşeyi dönerken başındaki beyaz örtü bir kıvılcım gibi parladı. Sonra karanlıkta kayboldu. Davidov elini ateş gibi yanan yüzünde gezdirerek hiç kımıldamadan duruyordu. Dudaklarında şaşkın bir gülümseyişle "Aldın mı dersini? Evlenme teklif etmenin zamanı mıydı sanki? Aptal kafa, evlen bakalım şimdi koca budala," diye mırıldandı. Dargınlığın ciddi olduğu kısa süre içinde anlaşıldı. Hatta doğrusunu söylemek gerekirse bu olağan bir dargınlık değil de tam bir ayrılıştı. Nuşka Davidov'la karşılaşmamak için inatla kaçıyordu. Davidov kısa zaman sonra başka bir eve taşındı. Fakat bunu haber aldığı halde Nuşka barışmak için hiçbir adım atmadı. Davidov sevgilisini yalnız başına herhangi bir yerde görmek umudunu büsbütün kaybederek öfkeyle "Aman canı cehenneme, madem ki öyle psikolojik incelikler üzerinde duruyor," diye düşünüyordu. Gene de bu düşünce içinde çok acı duygular uyandırıyordu. Ruhu tıpkı yağmurlu bir Ekim günü gibi hem karanlık hem de fırtınalıydı. Belliydi ki Luşka kısa süre içinde Davidov'un aşk oyunlarıyla kaşarlanmamış, kurnazlık bilmeyen yüreğine giden en kestirme yolu bulmuştu. Gerçi bu ayrılışta Davidov için bazı olumlu yönler de vardı. Bir defa artık gidip Makar Nagulnov ile o can sıkıcı konuşmayı yapmaya gerek kalmıyordu. Sonra ahlaka aykırı davranışlarıyla biraz sarsılmış olan o demir gibi sert otoritesini zedeleyecek bir şey kalmamış oluyordu. Ne var ki bu iyi düşünceler zavallı Davidov'u pek az avutuyordu. Yalnız kaldı mı, farkında olmadan hemen gözlerini geçmişe çeviriyor, başka bir şey göremez oluyordu. Hüzünlü, düşünceli bir gülümseyişle, Duşkan'ın daima kuru, daima kımıldayan dudaklarının hoş kokusunu, her an anlamı değişen sıcak bakışlarını anıyordu. Duşka Nagulnova'nın şaşılacak gözleri vardı. Kaşlarının altından baktığı zaman, gözlerinde kendini savunamayan, suçsuz bir çocuğun bakışını andıran dokunaklı bir anlam belirir, kendisi de o anda feleğin çemberinden geçmiş, çeşit çeşit sevgiler yaşamış, tecrübeli bir kadından çok çocukluktan yeni kurtulmuş bir genç kıza benzerdi. Bir süre sonra ise daima tertemiz, hafif çivitlenmiş beyaz başörtüsüne parmaklarını şöyle bir dokundurup düzeltir, başını kaldırıp çapkın çapkın alaycı alaycı bakardı. İşte o zaman donuk bir ışıkla parlayan bu acımasız gözlerde, Duşkan'ın karşısındakini açıkça küçümsediğini, aynı zamanda her şeyi bildiğini gösteren bir anlam sezilirdi. Duşkan'ın böyle bu bir an içinde değişebilmesi, karşısındakini etkilemek için maksatlı olarak başvurduğu, sonradan öğrenilmiş bir nazlanma sonucu değildi. Doğuştan sahip olduğu bir özellikti. Daha doğrusu Davidov'a öyle görünüyordu. Sevgisi gözlerini bağladığı için o kadar sevdiği kadının belki de kendisine aşırı bir şekilde güvendiğini, ayrıca çok da egoist olduğunu fark edemiyordu. Zaten fark edemediği birçok şey daha vardı. Bir gün içinden gelen sevginin coşkun etkisi altında Luşka'nın hafifçe allık sürülmüş yanaklarını öperken "Luşkacığım benim, Sana bir şey söyleyeyim mi? Tıpkı bir çiçek gibisin. Çilerin bile güzel kokuyor. Doğrusu bu. Çilerin kokusu neye benziyor biliyor musun? Demişti. Lüşka ilgiyle hafifçe doğrulup dirseğini yere dayamış. Neye? Diye sormuştu. Çillerinin taptaze bir kokusu var. Nasıl anlatayım? Çiğ damlası gibi bir şey işte. Ya da hani karların altından çıkan çiçekler var ya, onlar gibi belirsiz ama güzel bir koku. Lüşka kendine güvendiğini gösteren çok ağırbaşlı bir tavırla, ''Tabii öyle olacak.'' demişti. Davido susmuştu. Lüşka'nın kendini bu kadar beğenmesi, üstelik bunu kayıtsızlıkla açıklaması onu hem şaşırtmış hem de içinde hoş olmayan bir duygu uyandırmıştı. Biraz sonra Davido, ''Neden tabii öyle olacak diyorsun, hep öyle mi olur sanki?'' diye sormuştu. ''Ama güzelim, onun için öyle olur.'' ''Demek sence bütün güzeller güzel kokarlar öyle mi?'' ''Başkalarını bilmiyorum, onun için bir şey söyleyemem. Onları koklamadım ki, hem onlardan bana ne? Ben kendimden söz ediyorum küçük sersem. Çilli olan herkes güzel olamaz ki. Çil dediğin bahar çiçeği gibi olmalı. Bak benimkiler öyledir, onun için kar çiçekleri gibi kokarlar.'' Davidov'un canı sıkılmıştı. ''Sen kendini beğenmişin birisin, doğrusu bu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında yanakların kar çiçeği değil, turp, soğan, zeytinyağı kokuyor. Öyleyse ne diye ikide bir onları öpmeye kalkışıyorsun?'' ''Turpla soğanı severim de ondan.'' Lüşka hoşnutsuzluğunu belli eden bir tavırla, ''Saçmalıyorsun Sioma, çocuk gibi aptal aptal konuşuyorsun.'' demişti. ''İnsan ancak akıllı bir insanla akıllıca konuşur. Bu atasözünü biliyor musun?'' Lüşka hemen cevabı yapıştırmıştı. Akıllı insan bir aptalın yanında da akıllıca konuşur. Aptal olan biri ise akıllının yanında da olsa gene budalaca konuşur. O zaman da durup dururken darılmışlardı. Fakat o dargınlık çok kısa sürmüş, birkaç dakika sonra barışmışlardı. Oysa şimdi durum bambaşkaydı. Lüşka ile yaşadığı anlar Davidova şimdi olağanüstü güzel, geri dönülmesi imkansız, çoktandır geçmişte yok olmuş anlar olarak görünüyordu. Genç kadını yalnız başına görüp de değişen durumu onunla konuşmaktan, nedenlerini ortaya çıkarmaktan umudunu büsbütün kesince büyük bir üzüntüye kapılmıştı. Kolhozun işlerini Razmiyotnov'a devretmiş, kendisi de belirsiz bir süre için kolhoza ait olan uzak bölgelerden birinde nadaslanmış toprağı süren ikinci ekibin başına geçmeye karar vermişti. Bu herhangi bir iş için belirli amaçla yola koyulan bir adamın gidişi değildi. Hem istediği hem de korktuğu bir sevgi bağının çözülmesinden uzaklaşan bir adamın kaçışıydı. Davidov bunu iyi anlıyordu. Bazen kendi kendini bir yabancı gözüyle incelediği zaman bunun böyle olduğunu iyice görüyordu. Ama artık sinirleri büsbütün bozulmuştu. Köyden uzaklaşınca hiç olmazsa gittiği yerde Lüşka'yı göremeyecek, belki birkaç gün sükunet içinde yaşayabilecekti. Bu kararı onun için vermişti. 4. Bölüm. Haziran ayının başında yaz olduğu halde beklenmedik yağmurlar sık sık yağmaya başlamıştı. Tıpkı sonbahar yağmurları gibi fırtınasız, rüzgarsız, uslu uslu, sessiz yağan yağmurlardı. Sabahları batıdan, ta uzak tepelerden yavaş yavaş koyu kül rengi bir bulut gelip yayılıyordu. Bulut büyüyor, genişliyor, göğün hemen hemen yarısını kaplıyordu. Karanlık kenarlarının altında beyaz kanatlar sarkıyor, aşağı doğru adeta tül gibi iniyor, bozkırlarda tepelerin üzerinde duran yel değirmeninin damına değiyordu. Yükseklerde, ta yukarılarda belirsiz bir şekilde babacan bir sesle konuşuyormuş gibi kalın, boğuk bir gök gürültüsü duyuluyor, sonra da bereketli bir yağmur yağmaya başlıyordu. Sisli bir sessizliğe gömülen toprağın üzerine taze süt damlaları gibi ılık, iri damlalar dökülüyor, köpüklenen su birikintilerinin üzerinde beyaz hava kabarcıkları meydana getiriyordu. Bu aralıklı yağan yaz yağmuru o kadar yavaş, o kadar usluydu ki çiçekler bile başlarını eğmiyor, avlularda dolaşan tavuklar bile herhangi bir yere sığınmak zorunluluğunu duymuyorlardı. Tavuklar pek önemli bir iş yapıyorlarmış gibi, ambarlarla yağmurdan ıslandıkları için kararmış gibi görünen çitlerin yanında toprağı eşeleyerek yem arıyor, tüyleri ıslanınca pek o kadar gururlu görünmeyen horozlar da yağmura aldırış etmeden sıra ile uzun uzun ötüyor, gür sesleri su birikintilerinin içinde serbest serbest yıkanan serçelerin cıvıltıları ile havada uçarken birden kendilerini şefkatle çağıran, tozlu, yağmur kokulu toprağın üzerine atan kırlangıçların til seslerine karışıyordu. Gramercilog'daki bütün horozların şaşılacak özellikleri birbirine benzemeyen çeşit çeşit sesleriydi. Gece yarısından hemen sonra Lyubişkin'in hepsinden daha önce uyanmış olan horozu ötmeye başlardı. Tıpkı ödevine bağlı genç bir birlik komutanı gibi neşeli, gür bir tenor sesiyle etrafı çınlatırdı. Ona Agafon Dubtsov'un avlusundan bir yüzbaşı gibi ağırbaşlı bir ötüşü olan bariton sesli bir horoz karşılık verirdi. Sonra bütün köyün üzerinde karmakarışık bir şekilde bir türlü dinmeyen çeşit çeşit horoz sesleri dalgalanır. En son Maydanlikovların kızıl tüylü besili horozu olduğu yerde kanat çırparak uykulu bir şeyler mırıldanır gibi kesik kesik öterdi. Arada bir de tıpkı emir vermekten sesi kısılmış bir general gibi kalın, tok bir sesle avazı çıktığı kadar bağırırdı. Köyün en ihtiyar horozu oydu. Köyde aşıklardan ve ağır hasta olanlardan sonra Nagulnov'a göre ikisi aynı şey demekti. En son uykuya dalan Makar Nagulnov'du. Eskisi gibi gecenin boş saatlerinden yararlanarak çalışıp duruyor, İngilizce öğrenmeye devam ediyordu. Odasında iskemlenin üzerinde beyaz keten bir havlu asılıydı. Köşede de kuyudan çekilmiş suyla dolu bir testi duruyordu. Kolay gelmiyordu Makar'a bilgi edinmek. Gömleğinin yakası açık, saçı başı terden karmakarışık olmuş bir halde, her iki kanadı ardına kadar açık pencerenin yanında, masanın başında oturuyor, ikide bir alnında, koltuk altlarında, göğsünde, sırtında biriken teri havluyla siliyor, arada bir dışarıya sarkarak testideki suyu başına döküp zevkle homurdanıyordu. 5 mumluk lamba donuk bir ışıkla yanıyor, pervaneler gazete kağıdından yapılmış abajura gelip çarpıyor, duvarın öbür tarafında evin ihtiyar sahibesi hafif hafif horluyor, Makar ise güç bela kelime kelime ezberleyerek o çok çetin ama aynı zamanda öğrenmeyi gerekli saydığı yabancı dili sökmeye çalışıyordu. Bir gün vakit gece yarısına yaklaştığı sırada pencerenin önüne oturup dinlenmek için bir sigara yakınca horoz korosunu ilk olarak duydu. Derin bir şaşkınlıkla sesleri dinleyerek "Allah Allah, tıpkı geçit törenindeki gibi, sanki bir birlik denetlemeye çıkarılmış da tekmil veriyormuş gibi, mucize, vallahi öyle" diye söylendi. Ondan sonra her akşam horozların uyanmasını beklemeye, bülbüllerin aşk dolu, şiir dolu dem çekişlerini küçümseyerek bu gece şarkıcılarının komuta eder gibi ötüşlerini zevkle dinlemeye başladı. Özellikle Maydanlikovların horozunun o korada son olarak bir akor gibi duyulan, aynı zamanda bir general sesi gibi kalın, oturmuş sesine bayılıyordu. Fakat bir gece Makar'ın artık alıştığı, beğendiği bu horoz korosunun düzenini birdenbire hiç beklenmeyen bir ses serserice bir çıkışla bozuverdi. Maydanlikov'un horozunun o kuvvetli bas sesinden sonra birden ta yakından, ambarın öbür tarafından, komşu evde oturan Arkaşa Menok'un avlusundan körpe, berbat bir alto sesi duyuldu. Belli ki bu henüz yeni palazlanmış genç bir horozun sesiydi. Önce tıpkı tavuk gibi uzun uzun gıdakladı. Sonra sesi adeta bir hıçkırıkla kesiliverdi. Bütün sesler dinince Makar, derin sessizlikte o çelimsiz horozun herhalde attığı o çığlıklar yüzünden tünekten düşmemek için kanatlarını çarpa çarpa kümeste yerleşmeye çalıştığını fark etti. Bu çıkış tam anlamıyla disipline karşı, üstelik rütbeleri hiçe sayan bir davranıştı. Makar'a tıpkı önemli bir general konuştuktan sonra onun sözlerini düzeltmeye yeltenen, üstelik kekeme olan, çelimsiz, tiz sesli herhangi bir birlik komutanı konuşmuş gibi geldi. Birden öfkeleniverdi. Böyle bir saçmalığa dayanamayacağını göstermek için karanlığa doğru "Sus be!" diye bağırdı. Sonra da öfkeyle küfrederek pencereyi kapadı. Ondan sonraki gece aynı şey oldu. 3. gecede. Makar 2 kere daha karanlığa doğru "Sus be!" diye bağırdı. Bu bağırışı yüzünden ev sahibesi korku ile uykusundan uyandı. Sesleri sanki rütbelere göre ayarlanmış gibi birbirine uyan horozların gece koroları böylece sık sık bozulmaya başladı. Bu yüzden Makar gece yarısından hemen sonra yatmayı adet edindi. Artık o çeşit çeşit anlamlı sözleri ezberlemeye, aklında tutmaya gücü yetmiyordu. Düşünceleri hep o kendini bilmez horozun çevresinde dönüp duruyordu. Büyük bir öfkeyle bu horozun herhalde hayatta da tıpkı sahibi gibi havai, boş kafalı bir varlık olduğunu düşünüyordu. İçinden hiçbir suçu olmayan horoza küfrediyor, ona adi yaratık, parazit, zıp çıktı diyordu. Maydanlıkovların horozundan sonra ötmek cesaretini gösteren komşu horoz, Makar'ın işini alt üst etmişti. İngilizce çalışma çabası birden azalmaya başlamıştı. Keyfi günden güne daha çok kaçıyordu. Artık bu karışıklığa son vermenin zamanı gelmişti. Dördüncü günü Makar, Arkaşa Menok'un evine gitti. Soğuk bir tavırla merhabalaştıktan sonra hemen, ''Bana şu horozu gösterir misin?'' diye rica etti. ''Ne yapacaksın onu?'' ''Hiç. Dış görünüşü nasıl ona bakacağım.'' ''Canım, dış görünüşünü ne yapacaksın? Sana ne ondan Allah aşkına?'' ''Sen göster bakalım. Burada tartışmalara girişmeye zamanım yok.'' Makar bu sözü öfkeyle söylemişti. Kendisi bir sigara sarıncaya kadar. Arkaşa elindeki değnekle ambarın altından rengarenk tavukları güç bela dışarı çıkardı. ''Tamam.'' Demek Makar yanılmamıştı. Tahminleri doğru çıkmıştı. 12 kadar kabarık tüylü, süslü, cilveli tavuğun arasında kendine bir oraya bir buraya atan, tüysüz görünen, fare rengi gösterişsiz bir horoz dolaşıp duruyordu. Makar ona hararet dolu bir bakışla bakıp Arkaşa'ya dönerek ''Şu zamansız doğmuş horozu kessene!'' diye öğüt verdi. ''Neden keseyim? Hayvancığın ne günahı var ki?'' Makar fazla açıklama yapmadı. ''Hiç. Erişteyle güzel olur da.'' ''İyi ama neden keseyim onu? Bizim kümeste başka horoz yok ki. Hem de bu tavuklara karşı pek hevesli.'' Makar alaylı bir tavırla dudaklarını bükerek gülümsedi. ''Demek tek marifeti bu ha. Tavuklara karşı pek hevesli olması. Amma da önemli işmiş. Bunun için fazla ustalık istemez ki. Budalaca bir şey işte. Bir horozdan daha fazla ne beklenir ki? Tarla sürecek değilim ya onunla. Baksana ne canı var. Tarlaya sürmeye kalksam sabanın demirini bile sürükleyemez. Sen benimle şaka etme. Gerekince ben de şaka etmesini bilirim.'' Artık Menok'un sabrı tükenmişti. ''Sen benim horozumdan ne istiyorsun? Ne yaptı sana zavallı? Yolunu mu kesti nedir? Budalanın biri de ondan kızıyorum ona. Hiç yol yordam bilmiyor.'' ''Ne yol yordamından bahsediyorsun? Senin ev sahibesinin bostanına mı girdi nedir?'' ''Hayır, oraya girmesine girmiyor ama sözün gelişi işte.'' Makar bahsettiği yol yordamın ne olduğunu bir türlü anlatamıyordu. Bir dakika hiç konuşmadan durdu. Ayaklarını açmış, kımıldamadan dikiliyordu. Horoza sanki onu bakışlarıyla öldürmek istiyormuş gibi bakıyordu. En sonunda aklına bir düşünce geldi. Birden canlanarak Arkaşa'ya, ''Bak komşucuğum, sana bir şey söyleyeyim. İstersen seninle horozları değişelim.'' dedi. Menok hayretle, ''Senin doğru dürüst bir atın bile yok. Horozun nereden olacak?'' diye sordu. ''Senin o tüyleri dökülmüş horozuna karşılık bir horoz buluruz elbet. Öyleyse getir bakalım. İşime gelirse değişiriz. Ben ille kendi horozumu tutmaya niyetli değilim.'' Makar yarım saat kadar sonra, sanki yol üstü uğramış gibi birçok tavuğu olan Akim Beşle Bavuğ'un avlusuna uğradı. Bir süre şundan bundan söz ettiler. Bu arada Makar avluda dolaşan tavuklara dikkatle bakıyor, horozların sesine kulak kabartıyordu. Beşle Bavuğ'un beş horozu da sanki özel olarak seçilmiş gibi çok iri, aynı zamanda göze çarpan renklerdeydi. İşin en önemli tarafı hepsinin sesi çok gürdü. Aynı zamanda ağırbaşlı, oturaklı hayvanlar oldukları belliydi. Makar Akim'e veda ederken, ''Ne olursun bana senin şu horozlarından birini satsana ha?'' diye bir teklifte bulundu. ''Hay hay Nagulnov arkadaş, ama lahana çorbası pişireceksen tavuk al, daha lezzetli olur. Hangisini istersen al, bizim hanımda öyle çok tavuk var ki.'' ''Hayır, ben yalnız horoz istiyorum. Aynı zamanda onu saklamak için bir de çuval versen iyi olur.'' Bir süre sonra Makar, Arkaşa Menok'un avlusuna girmiş çuvalı çözüyordu. Arkaşa trampa yapmaya bayılırdı. Bunu herkes biliyordu. Yapılacak olan değiş tokuşun heyecanıyla sevinçli ellerini ovuşturuyor, ''Bakalım elinde ne koz var, belki de üstüne para alırız, kim bilir?'' diye söyleniyordu. ''Çabuk çöz, ne oyalanıyorsun öyle? Ben şimdicik bizim horozu tutarım. İkisini dövüşe zorlarız. Kiminki kazanırsa ödülü o alır. Vallahi başka türlü değişmeye razı olmam. Seninkisi ne cins, iri mi bari?'' Makar çuvalın düğümlenmiş ipini dişleriyle çözmeye çalışarak ''Aslan gibi!'' diye homurdandı. Arkaşa koşarak kümese doğru gitti. Koşarken düşmesin diye pantolonunu eliyle tutuyordu. Bir süre sonra horozun can havliyle bağırdığı duyuldu. Fakat Arkaşa, korkudan neredeyse ölecekmiş gibi sık sık nefes alan küçük horozu göğsüne bastırarak döndüğünde, Makar ağzı açık olan çuvalın başında, düşünceli bir tavırla ensesini kaşımaktaydı. Aslan horoz, çuvalın dibinde kanatlarını iki tarafa açmış, portakal rengi yuvarlak gözlerini devirmiş, can çekişiyordu. Arkaşa derin bir şaşkınlıkla, ''Ne oluyor buna böyle?'' diye sordu. Yanlışlık oldu. Hasta mı yani? Söyledim ya sana yanlışlık oldu diye. Hayvanda ne yanlışlık olacak? Ne acayip şeyler söylüyorsun? Yanlışlık horozda değil budala, bende yanlışlık oldu. Onu buraya getirirken çuvalın içinde bağırmaya kalkmaz mı? Herkesin içinde. Hem de müdürlük binasının önünde. Bunun üzerine ben de ne yapayım? Rezil olmaktansa başını şöyle hafifçe büküverdim. Anlıyor musun? Yavaş cana, azıcık. Oysa bak şimdi ne oldu? Çabuk bir balta getir, yoksa hayvan boşuna kendiliğinden ölecek. Makar başı kesilmiş horozu çitin üzerinden kendi oturduğu evin avlusuna fırlatarak bahçe kapısının yanında bir şeylerle meşgul olan ev sahibesine seslendi. Buraya baksana anne, şunun tüylerini yol. Sıcakken gereğini yap. Yarın erişteli çorba pişirirsin. Sonra bir tek kelime söylemeden tekrar Beşlevov'un evine gitti. Bir iki önce inat etti. Böyle giderse elimdeki bütün tavukları alacaksın, dedi. Fakat sonradan ikinci horozu da satmaya razı oldu. Arkaşa'nın horozu ile trampa yapıldı. Biraz sonra ise o horoz da başı kesilmiş olarak çitin üzerinden öbür tarafa uçtu. Arkasından da Makar'ın memnun bir sesle ev sahibesine, ''Al şu Allah'ın belasını anneciğim, yol tüylerini, disiplin nedir bilmeyen keratanın, yolda hemen tencereye at.'' diye bağırdığı duyuldu. Sonra da çok önemli, büyük bir iş başarmış bir insan tavrı ile sokağa çıktı. Arkaşa'nın karısı, yüzünde hüzünlü bir ifadeyle başını sallayarak arkasından baka kaldı. Biraz önce Makar'ın onların avlusunda durup dururken horozların canına nasıl kıydığını derin bir şaşkınlık içinde seyretmişti. Kocasına bir şey sormak istiyormuş gibi bakınca Arkaşa işaret parmağını alnına götürdü. Sonra elini şakağının hizasında fırıldak gibi evirip çevirerek anlamlı bir işaret yapıp ''Aklını kaçırmış'' diye fısıldadı. ''Oysa ne iyi adamdır. Ama oynatmış bir kere, sapıtmış, başka türlü olamaz.'' Zavallıcık geceleri geç vakitlere kadar az mı oturdu? O İngilizce yok mu? Allah belasını versin. Canını okudu zavallı adamcağızın. O günden sonra yalnızlığını unutmaya çalışan Makar, artık geceleri hiçbir şeye takılmadan rahatça horozların seslerini dinlemeye devam etti. Gündüzleri tarlalarda çocuklarla, kadınlarla beraber zararlı otları yolarak akşama kadar didiniyor, akşam olunca da evine dönüp etsiz lahana çorbası ile süt içerek karnını doyuruyor, sonra da kendi kendine İngilizce öğrenme yollarını gösteren kitabın başına oturup sabırla gece yarısını bekliyordu.